Üçüncü ayrım, sayfa 23. Ayağına, Mustafa Mutlu. Beşinci bölüm. Çok güzel olduğu söylenemese bile yine de eline yüzüne bakılır genç bir kadındı Necla. Kıvır kıvır saçları, kocaman zeytin karası gözleri, hokka gibi burnu, elma gibi yanakları vardı. Dudakları çocukken geçirdiği felç yüzünden hafif çarpıktı, gülünce bütün yüzüyle gülerdi. Kaybolmasının üzerinden uzun bir zaman geçmişti. Artık köyde kimse onun yaşadığına ihtimal vermiyordu. Ya domuzlar parçalamıştı ya da bir uçuruma düşüp can vermişti. Çocukları bile annelerinin ardından gözyaşı dökmeyi bırakmıştı. Terk ettiği evinin lambasının yandığını fark etti bir süre sonra komşuları. 2-3 kadın bir araya gelip evin kapısına dayandı, kapı açıktı. Kadınlardan biri, ''Necla, sen mi geldin komşum?'' diye seslendi. İçeriden hiçbir yanıt gelmedi. Kadınlar ayaklarındaki lastikleri çıkarıp usulca içeri girdiler. Holdeki ışık açıktı. İçlerinden biri koridorun sonundaki karanlık odanın kapısından başını içeriye uzattı. ''Amanin!'' diye çığlık atması bir oldu. Sonra elleriyle ağzını kapatıp geri çekildi. Ardından diğer kadınlar da aynı şeyi yaptı. Odadaki kadın hem yıllardır birlikte büyüdükleri, eğlendikleri, yiyip içtikleri Necla'ydı hem değildi. Yüzü yarı karanlıkta çok seçilmese de Necla'nın yüzüne benziyordu. Ama karşılarındaki kadının dudakları gayet düzgündü. İki belik hali dördüğü saçları bembeyaz olmuştu. Benzi kahverengiye çalıyordu. Üzerinde kızılderili kıyafetlerine benzer garip bir elbise vardı. Camın önündeki sedire oturmuş, elindeki tefe usul usul vuruyordu. 80 yaşına merdiven dayamış gibiydi. Oysa bildikleri Necla daha 30'unun ortalarına bile gelmemişti. Sedirdeki kadın uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra başını kapı tarafına çevirdi. Eliyle karşısındaki divanı gösterip kadınların oturmalarını istedi. Tıslar gibi bir ses çıkardı, kimse bir şey anlamadı. Kadın bir kez daha tısladı. ''Çocuklarımı getirin bana.'' Sonra başını yine dışarıdaki karanlığa çevirdi, dalıp gitti. Divanda oturan kadınlardan biri fırlayıp yandaki eve doğru koştu. ''Necla, nasılsın komşum?'' diye sordu evde kalanlardan biri. ''Necla değil, Ayağına benim adım. Bundan sonra Ayağına deyin bana.'' diye yanıt verdi.
''O da kim? Necla'sın sen?''
''Hayır, Ayağınayım. Necla yok artık.'' Çok alçak bir sesle adeta fısıldar gibi kesik kesik konuşuyordu. Derin bir uykudaymış da uyanmaya çalışır gibiydi. Bir süre sonra önde oğlu ve kızı, arkasında annesi ve babası koşar adımlarla odaya daldı. Annesi boğulurcasına ağlıyor ve haykırıyordu. Koştu sedirdeki kadının üzerine atladı. ''Necla'm, yavrum!'' Artık 12 yaşına varan oğlu Kayra ve 7 yaşındaki kızı Şara kapının eşiğinde durmuş annelerine benzeyen bu kadına korkuyla ve şaşkınlıkla bakıyordu. Kadın onlara döndü ve iki elini uzattı.
''Oğlum, kızım, tanrıçam, anne neredeydin sen, ne oldu sana?'' diye kekeledi Kayra.
Tanrı'nın dünyadaki iyilik ve bilgeliği anlamına geliyordu adı. Hem onun hem de kardeşi Şara'nın adlarını Necla'nın annesi koymuştu. ''Necla, nereden buluyorsun bu garip adları anne?'' diye sorduğunda ''Soyumuzdan'' diye yanıt vermişti annesi.
''Benim dayımın ve büyük teyzemin isimleri bunlar. Hem Şara ufuk çizgisi demek. Bahtı ufuk kadar açık olsun benim güzel torunumun.''
''Gök Tanrı beni istedi. Büyük büyük ninem de beni ona götürdü ama artık buradayım, yanınızdayım.'' diye yanıtladı oğlunun sorusunu. Sonra gözü kızına takıldı.
''Gel ay parçam, gel ufuk çizgim, çok susadım sana.''
Küçük kız annesine doğru yürüdü, sedire çıkıp burnunu kadının memelerine gömdü, hıçkırarak ağlamaya başladı. Yaşlı babası ise kapıda öylece kala kalmıştı. Olup bitenleri şaşkınlıkla ve buruk bir sevinçle izliyordu. Gözünden iki damla yaş düştü, elini kalbinin üzerine götürerek büyük bir minnetle mırıldandı.
''Eyvallah gökten bize bakan Rabbim, göklerin, yerlerin ve yeraltının yaratıcısı Ulu Tanrım,
Eyvallah, Allah Allah. Odayı büyük bir şaşkınlık havası sarmıştı. Biricik Necdaları, kızları, anneleri, komşuları delirmiş miydi, yoksa ermiş miydi? 6. Bölüm. Sevil arkadaşından Ayana Hatun'u öğrenince bir an önce onunla temasa geçmek için araştırmaya koyuldu. Göynecek kaymakamlığından Çayan köy muhtarı Çelebi Şenol'un cep telefonunu öğrendi. Ona şamanlar konusunda araştırma yaptığını, bu yüzden Ayana Hatun'a ulaşmak istediğini söyledi. Muhtar Çelebi hiçbir şey anlamadı.
''Vallahi şamanlar diye birileri bizim köyde yok. Eğer hoca hanımı soruyorsanız o biraz zor. Her yerden insanlar köye gelip bazen günlerce kapıda bekledikleri halde dönüp gidiyorlar. Hoca hanımın seveni çok. Buraya gelip sıranızı beklemeniz lazım.''
''Siz yardımcı olsanız?''
''Hiçbir şey yapamam. Hatır rica kabul etmiyor. Kiminle görüşeceğine de kendisi karar veriyor. Kapıda bekleyenler arasında durumu en acil olanları hissediyor ve daha yeni gelmiş bile olsalar onları yanına alıyor. Sizin işiniz biraz zor. Bizim hoca hanım öyle röportaj falan sevmez. Fotoğraf falan da çektirmez. Haberiniz olsun, sonra bana gücenmeyin.''
''Peki aynı gün sıra bana gelmezse nerede kalabilirim?''
''Yardımcı oluruz, bir yerde yatırıveririz sizi. Gerçi ilçede küçük bir otel de var ama pis diyorlar.''
Sevil Muhtar Çelebi ile konuştuktan sonra en azından böyle bir kişinin varlığına emin oldu. Hemen çalıştığı marketten yıllık izninin bir haftalık bölümünü alarak 3 gün sonraki Amasya otobüslerinden birinde yerini ayırttı. Bu onun tek başına yapacağı ilk seyahat olacaktı. Gerçi yıllar önce okumak için İstanbul'a da seyahat etmişti ama o sayılmazdı. İstanbul'a yaşamını değiştirmek için gidiyordu. Çayan köyüne yapacağı yolculuk ise kesinlikle öyle sayılmazdı. En azından bileti ayırttığı sırada öyle düşünüyordu. Amasya yolculuğu 8 saate yakın sürdü. Çevreyi de görürüm diye gündüz otobüsüne binmişti. Gerede'ye kadar otoyolun etrafındaki manzara hep aynıydı. Uzayıp giden tarlalar, ufukta belli belirsiz görülen dağlar, tepeler. Sonrasında ise hem doğa hem hava hem de otobüsün teybinden yükselen müzik değişti. Tiz bir erkek sesi bir Amasya türküsüne başladı. ''Bahçelerde bamiye, bayılıyorum yemeye, kız ben seni haz ediyorum, utanıyorum demeye.'' Sonra sıra kıza geldi. ''Yastık başı kormalı, niye bekar durmalı, bekar duran kızları teker teker vurmalı.'' Erkek sesi biraz yılışık cevap verdi. ''Ay doğar bahçeye, gidiyorum dersin gezmeye, ikimiz bir oluruz, sarılı da versen bedene.'' Kadın iyice cilveleşmeye başladı. ''Endime giydim abama, daha diyemedim babama, ancak danıştım ebeme, var git dedi Ahmet'e.''
''Hooo, bu Amasyalıların libidosu da epey yükseğe benziyor. İnşallah bir Ahmet de bana musallat olmaz.'' diye geçirdiği içinden gülümsedi.
8 saatlik yolculuk takmak zorunda kaldığı maske yüzünden işkenceye dönüştü. Nefes alamıyor, bayılacak gibi oluyordu. Otobüsün verdiği 2 molada da insanlardan kaçarcasına uzaklaşmış, hemen maskesini çıkarmıştı. Çeltik tarlalarının arasından uzanıp giden yola girdiklerinde başka bir ülkeye gelmiş gibi bir duyguya kapıldı. Her 5-10 kilometrede bir pirinç satılan tezgahlar kurulmuştu. Dönüşte 5 kiloluk bir çuvalda ben kapayım diye geçirdi içinden. Gerçi elinin altında koca bir market vardı. Üstelik indirim hakkına da sahipti. Ama ne de olsa en iyi ürün yerinden alınandır diye düşündü. Tenha çeltik tarlalarının ve elma bahçelerinin arasındaki büyülü yolculuk birdenbire bitiverdi. Çünkü aniden kendilerini Amasya kent merkezinde ve yoğun bir trafiğin içinde buluverdiler.
''Muavin son durak Amasya, çantalarınızı unutmayın.''
diye bağırdığında çoktan kendini otobüsten dışarı atmıştı bile. Hemen Göynecek otobüsünün nereden kalktığını sordu.
''Bu saatte oraya sefer olmaz abla, yarın sabah 9'u bekleyeceksin.'' diye yanıt verdi. Yanık tenli bir acente çalışanı. Sonra döndü, bağırarak yolcu toplamaya devam etti. ''Turhal, Tokat, Sivas hemen kalkıyor.''
Morali bozuldu. Tekerlekli valizini sürükleye sürükleye otogardan dışarı çıktı. Durdu, kendi etrafına dönerek kenti keşfetmeye çalıştı. Yeşil Irmağ'ın tam kenarında duruyordu. Az ilerideki köprüye doğru yürüdü. İki katlı tarihi evlerin, konakların otele dönüştürüldüğü paket taşlarıyla döşeli sokağa girdi. Sol tarafında kalan otellerden birini beğendi. Resepsiyonda kimse yoktu. Bankoda duran zile bastı, şişmanca ak tenli başı bandanalı bir kadın elini havluyla kurulayarak geldi.
''Hoş geldiniz, buyurun.''
''Bir oda istiyorum, yalnızım, bir gece kalacağım.''
''Odalarımız müsait, bu zamanda pek gelen giden olmaz.'' diye mırıldandı kadın. ''Okullar kapanınca açılır bizim işler.''
Marketten aldığı maaşın dörtte birini ödeyip ikinci kattaki yüksek tavanlı odasına çıktı. Oda klasik tarzda döşenmişti. Her odanın bir ismi vardı ve bu isimleri Amasya'da yetişen şehzadelerden alıyorlardı. Yıldırım Beyazıt Süiti, II. Murat Süiti, Fatih Sultan Mehmet Han Süiti, Yavuz Sultan Selim Süiti. Onun kaldığı oda Yavuz Sultan Selim'in ismini taşıyordu. Bir Alevi'ye verilecek en büyük cezalardan biri bu olmalı diye düşündü ve gülümsedi. Alevi'ydi ama dini duyguları oldukça zayıftı. Kendisini iyilik dininin, dürüstlük mezhebindenim diye tanımlardı. Kapının tam karşısında yerden tavana kadar uzanan camın önündeki bordo renkli kadife perdeyi çekince boydan boya uzanan yeşil ırmak ayaklarının altına serildi. Hemen balkon kapısını açtı, dışarı çıktı. Saatlerce maskenin altında eziyet etmek zorunda kaldı, akciğerlerini bol bol temiz Amasya havasıyla doldurdu. Bari hava kararmadan biraz kenti gezeyim diyerek kendini dışarıya attı. Otelin karşısındaki tepenin yamacındaki antik kalıntılar dikkatini çekti. Dik merdivenlerin hemen başındaki gişeden bir broşür aldı. Hem broşüre göz atmaya hem de dik merdivenleri tırmanmaya başladı. Broşürde anlatılanlara göre Kral Kaya mezarları olarak bilinen bu ören yerlerinin tarihi M.Ö. 300'lü yıllara kadar uzanıyordu ve 5 Pontus kralının mezarına ev sahipliği yapıyordu. Nehrin bir yanı milattan öncesiyle, Pontus'uyla, Osmanlı'sıyla çok eski, çok sade, çok güzel ve gizem doluyken diğer taraf ise inadına yeni, inadına karmaşık ve inadına çirkindi. Bir taraf ne kadar huzur dolu ve sakinse diğer taraf ise aksine gürültülü ve yorucuydu. Sevil daha sonra tarihi çarşıya geçti, yoruluncaya kadar gezdi. Sonra da oteline dönüp derin bir uykuya daldı. Daha önce hiç görmediği bir rüya gördü. Ak saçlı, saçları iki yandan örgülü, kahverengi derili, yarı kadın yarı erkek bir yaratık kendisine ısrarla "gelme" diyordu. Göz bebekleri derin göz çukurlarının içinde seçilemeyecek kadar küçüktü. ''Gelme çocuğum, bu yol çok yokuş, çıkamazsın. Yorulur, üzülür, azap çekersin, gelme.'' Birkaç kez uyandığı halde uykuya yeniden daldığında hep aynı yaratığı görmeye devam etti. ''Gelme, ne olur gelme.'' Sabah erkenden kalktı, gördüğü rüyayı gündüz saatlerinde çıktığı dik merdivenlere yordu. İyi de o garip yaratık da neyin nesiydi? Neden gelme diye yalvarıyordu. Tereyağlı, ballı, mıhlamalı, reçelli, elma kurulu nefis bir kahvaltıdan sonra otelden çıktı. Taze sıkılmış elma suyu bile vardı sofrada. Tam 9'a çeyrek kala terminaldeydi. Çığırtkan çocuklardan birine Göynücek otobüsü nereden kalkıyor diye sordu. Çocuk bağırmayı kesmeden eliyle az ileride duran eski model bir minibüsü işaret etti. Minibüs resmen 70'li yıllardan kalmıştı. İçinde 7-8 kişi oturuyordu. En öndeki koltuğa geçip yerleşti, çantasını bacaklarının arasına koydu. Kulaklarında hala rüyasındaki yaratığın sözleri yankılanıyordu. ''Gelme, lütfen gelme.'' Biraz sonra minibüsün şoförü de koltuğuna oturdu. Pos bıyıklı şişmancı Halim Selim bir adamdı. Kontak anahtarını çevirirken yolculara dönüp sordu. ''Göynecek'ten sonra Çayan'a devam edecek var mı?'' Yolcularından biri hariç tamamı "evet, gideceğiz" diye yanıt verdi.
Şoför eğer 5'er lira daha verirseniz sizi oraya kadar götürürüm deyince, genç kadının kafasındaki ilçeden sonra köye nasıl ulaşacağım sorusu da yanıtını buldu. Bu arada Amasya'nın en ücra köşesindeki bu dağ köyüne gösterilen ilginin nedenini hemen çözüverdi Sevil. Hepsi aynı kişiye gidiyor olmalıydı. Minibüs yola çıkıp yolcular arasında sohbet başlayınca durum netleşti. En arkada oturan yaşlı adamın derdi bel fıtığıydı. Karısı duymuştu hoca hanımı. Komşuları çok methetmişti. Yozgat'ın Yerköy ilçesinden geliyorlardı. Kadın gelmişken ben de gelinime kurşun döktüreceğim, üçtür çocuk düşürüyor deyince onların önünde 25 yaşlarındaki oğluyla yan yana oturan kadın itiraz etti.
Öyle olmaz, gelinini getirmen lazım. Hoca hanım bakmaz bu derdine senin.
Ne yapalım, bir dahaki sefere de onu getiririz o zaman. Hele bir adamım şifasını bulsun da.
Akıl veren kadının derdi ise yanındaki oğluydu. Askerden dönmüş, iş bulamamış, haylazlık yapar olmuştu. Eğer memlekette kalırsa maazallah silahlı külahlı işlere bulaşması işten bile değildi. Hepsi yanındaki yöresindeki arkadaşlarının suçuydu. İstanbul'da bir iş ve eş bulmasını, kendisini de yanına aldırmasını isteyecekti hoca hanımdan. Yani kısmet açtıracaktı. Şoförün hemen arkasındaki koltukta oturan iki kadın diğer yolcuların arasındaki sohbete katılmıyor ama durmaksızın kendi aralarında fısıldaşıyordu. Onların konuşmasına kulak kesildi Sevil. Kadınların yaşça büyük görüneni kendisinden daha genç olanı teselli ediyordu.
Göreceksin, o kaltağın kocana yaptırdığı büyüyü hemencecik bozacak hoca hanım. Artık üzülme, o kahpe düşünsün başına gelecekleri. Büyü bozulup kocanın gözü açılınca gör bakalım bir daha kapısını çalacak mı onun?
Minibüstekilerin dertlerini tek tek öğrenince içine bir kuşku düştü Sevil'in. Bu kadın kendisine söylendiği gibi şaman değil de Anadolu'nun neredeyse her iki köyünden birinde bulunan üfürükçü hocalardan biri olabilir miydi? Ya öyleyse bunca yolu boşuna mı gelmişti? Bunca masrafı boşuna mı yapmıştı? Bir ara sessizlik olunca şoför yan koltukta oturan Sevil'e bakıp sordu.
Senin neyin var hanım kızım? Bizim buraların insanına benzemiyorsun. Nereden duydun bizim hoca hanımı?
Hiç beklemediği bu soru karşısında şaşırdı Sevil. Araştırmacıyım, şamanizmi araştırıyorum. Ayağına hanımı da bu yüzden ziyaret ediyorum diyemezdi. Dese bile kimsenin bir şey anlayacağını sanmıyordu. Hemen haklı bir gerekçe buldu.
Ben atanamayan öğretmenlerdenim, puanım çok yüksek ama yıllardır tayinim çıkmıyor. İstanbul'da yaşıyorum, buralı bir arkadaşımdan duydum hoca hanımın metini. Derdim için yardım isteyeceğim.
Hiç merak etme dedi iki sıra arkadaki kasketli adam. Bir ay içinde yerleşirsin okuluna. Bizim hoca hanım yaman kadındır. Geçenlerde bir merkez valisi bile geldi atamasının yapılması için. Daha Ankara'ya dönmeden Kırşehir'e tayini çıktı. Ta Almanya'dan, Kanada'dan gelirler dertlerine deva bulmak için. Ben onunla aynı köydenim, oradan biliyorum. Bizim elimizde büyüdü bu. Kocası inşaattan düşüp ölünce biraz kafası bulandı, ormana falan kaçtı. Onca zaman ne içti, ne yedi, nerede uyudu bilmiyoruz. Ayılarla, domuzlarla yaşadı zavallı. Çocukken 100 felci geçirmiş, o yüzden ağzı çarpıktı. Allah'ın işine bakın ki geri döndüğünde o çarpıklık tamamen gitmiş, yüzü ay parçası gibi güzelleşmişti. Bir hafta sonra elinde bir davulla çıktı ortaya, pir çıktı. Kimin ne derdi var, şıpın işi çözer.
Adamın son cümlesindeki davul sözcüğünü duyunca derin bir oh çekti genç kadın. Artık Ayana Hatun'un ya da köylülerin deyişiyle hoca hanımın bir şaman olduğundan emindi.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 33.